Ayrım 24.
8-10 ekspresi bir dakika bile gecikmeden ağır ağır Austerlitz garına girdi. Peronu hemen kaplayan yolcu kalabalığı arasında beyaz kolalı yakalı ve kır saçlı uzun boylu bir de papaz vardı. Taksi durağına ilk varanlardan biri de oydu. Elindeki bavulları Mercedes dizelinin içine attı. Şoför saatin kolunu çevirdi ve avludan çıkmak üzere dönemeci aldı. Parmaklıklı ana kapıyı geçerken yakından araba gürültüleri arasından bir polis aracının canavar düdüğü yükseldi. Şoför bir dizi arabanın geçişini bekledi. Trafiğin bir an boşalmasından faydalanıp birden karşıya geçti. Taksi tam Austerlitz köprüsü yönünde hızlanırken çakal camdan 3 polis arabasıyla bir kamyonetin dar avlusuna girdiğini ve iç hatlar çıkışın hemen önünde lastik gıcırtılarıyla durduğunu gördü. ''Aynasızların pek telaşlı bir hali var.'' dedi taksi şoförü. ''Sizi nereye götüreyim papaz efendi?'' Papaz ona Grand Augustine ritmindeki küçük bir otelin adresini verdi. Claude Lebe saat 9'da çalışma odasına dönmüştü. Orada Tool merkezinden Komiser Valentin'i aramasını isteyen bir mesaj buldu. 5 dakika sonra bağlantı sağlanmıştı. Valentin konuşurken o da bir kağıda not alıyordu. ''Arabadaki parmak izlerini aldınız mı?'' diye sordu. ''Tabii, şatodaki odada rastladığımız diğer parmak izleriyle birlikte. Elimizde bir sürü parmak izi var. Hepsi de birbirine uyuyor. Bu izleri en kısa zamanda bize ulaştırın.'' ''Tamam, Tool garında nöbet tutan toplum polisinde yollayayım mı?'' ''Hayır sağ olun, daha fazla söyleyecek şeyi yoktur nasılsa. Yardımınıza teşekkürler Valentin, adamlarınız biraz soluk alabilecekler. Şimdi işe el koyma sırası bizde.'' ''Danimarkalı papaz olduğundan emin misiniz?'' diye sordu Valentin. ''Bir rastlantı da olabilir.'' ''Hayır.'' diye karşılık verdi Lebel. ''Kuşkusuz odur. Bavullarından birini fırlatıp atmış olmalı. Bunu herhalde Hot Chatelaine ile Tool arasında bir yerde bulacaksınız. Ama geri kalan bavullar konusunda yanılmak imkansız.'' Ve telefonu kapadı. ''Bu kez de bir papaz.'' dedi Karona. ''Danimarkalı bir papaz, adı bilinmiyor. Toplum polisi hatırlamıyor tabii, hep aynı şey. Ufak ve beklenmeyen bir aksilik. Uykuya dalan taksi şoförü, hanımını rahatsız etmek istemeyen bahçıvan, hatırlamayan toplum polisi. Her neyse size bir tek şey söyleyebilirim Lucien. Bu benim son işim. İyice yaşlanmışım, üstelik de hantallaşmışım. Bu işten sonra emekliliğimi isteyeceğim. Siz şoföre haber yollayın, cehennemin yolunu tutmanın zamanıdır.'' İçişleri Bakanlığı'ndaki toplantı salonunda hava özellikle gergindi. Yarım saati aşkın bir süre kurul üyeleri günün başarısızlıklarını sıralayan Lebel'i dinlediler. Sözünü bitirdi de St. Clair atıldı. Bütün bunlardan sonra katil yeni bir kimlik ve yeni bir yüzde Paris'e varmış bulunuyor. Yanılmıyorsam bir kere daha başarısızlığa uğradınız komiserim. Paylamayı daha sonraya bırakalım isterseniz diyerek St. Clair'in sözünü kesti bakan. Bu gece Paris'te kaç tane markalı var? Belki yüzlerce sayın bakanım. Bir listesi yapılıp gözden geçirilebilir mi? Ancak yarın sabah bütün otel fişleri merkeze ulaştığında dedi Lebel. Bütün otellerde gece yarısı saat 2'de ve 4'te denetim yapılması için tedbir alabilirim teklifinde bulundu polis müdürü. Bir otele inmesi şartıyla tabii dedi Lebel. Bu sözler hoşgörüden yoksun bir takım bakışların kendisine yönelmesine yol açtı. ''Bulunduğumuz noktada baylar alınacak bir tek tedbir görüyorum.'' dedi bakan. ''Başkanla yeni bir görüşme izni isteyecek ve bu adam bulunup zararsız hale getirilene kadar halk içine çıkmayı ertelemesini rica edeceğim. Bu arada da Paris'te kalan bütün Danimarkalılar araştırılıp kimlik kontrolü yapılacak. Size güvenebilir miyim komiser? Ya size müdür bey?'' Lebel ve Maurice Popon başlarını salladılar. ''Peki beyler, toplantı sona ermiştir.'' Az sonra çalışma odasına Lebel Caron'a şöyle diyordu. Asıl kafamı bozan her şeyin herifin talihi ve bizim aptallığımıza bağlı bulunduğuna inanmaları. Üstelik biz gerçekten talihsiz çıktık ve ne fırsatlar kaçırdık. Daha doğrusu ben kaçırdım. En kötüsü de herifi birkaç kere kıl payı kaçırmış olmamız. Bir rastlantı gibi. Bakana izini bulduğumuzu ve kendisini avucumuzda bildiğimizi açıkladığımın ertesi günü oldu hep aksilikler. Lucien, dostum, sanırım sınırsız yetkilerimi kullanacak ve biraz telefon dinleyeceğim. Pencerenin pervazına dayanmış, pırıl pırıl ve turist dolu küçük gemilerin ağır ağır geçtiği Sen Nehri'nin ötesine, Cortier Latin'in iyi seçilmeyen tepelerine bakıyordu. 300 metre ötede başka bir adam yine penceresinden sarkmış, yaz gecesinde düşünceli düşünceli aydınlatılmış, Notre Dame kulelerinin soluna düşen polis müdürlüğünün uzun ve kunt cephesini seyrediyordu. Siyah bir pantolon, beyaz bir gömlek ve bir siyah göğüslük giymiş, bunların üzerine ipekli ve hafif bir spor gömlek geçirmişti. Bu iki adam bilmeden Sen Nehri'nin iki kıyısından birbirlerine bakarlarken, uzak yakın şehrin bütün damlarının tepesinde saati bildiren çan sesleri işitildi. 22 Ağustos günü başlıyordu. Üçüncü bölüm. Bir cinayetin anatomisi. 19. Claude Lebel geceye kötü başlıyordu. Saat 1:30 olmuş ve yeni dalmıştı ki Caron ısrarla onu dürttü. Şef, kusuruma bakmayın ama aklıma bir şey geldi. Bu herifin, çakalın yani, bir Danimarka pasaportu yok mu elinde? Lebel iyice toparlanmak için başını salladı. Devam edin. Bu pasaportu bir yerde bulmuş ya da çalmış olmalı. Belki pasaport sahte ama saç rengini değiştirdiğine göre çalmış olmasını kabul etmek daha akla yakın geliyor. Sözlerim mantıklı. Sonra... Temmuz ayında Paris'e yaptığı keşif yolculuğu dışında karargahı hep Londra'daydı. Demek ki bu iki şehrin birinde pasaportu çalmış olması gerekiyor. Başka bir deyimle Danimarka konsolosluğunda pasaportunun kaybolduğunu bildiren birinin bulunması mümkün. Lebel birden yatağından fırladı. Sevgili Lucien, dedi gülümseyerek, bazen kendi kendime meslekte çok ilerlediğinizi düşünüyorum. Hemen bana sırasıyla Komiser Thomas'ı ve Paris'teki Danimarka baş konsolosunu bulun. İkisini de evlerinden arayacaksınız tabii. Bir saat süren telefon konuşmalarından sonra iki adamı da yataktan çıkmaya, giyinip iş yerlerine gitmeye ikna etmişti. Saat aşağı yukarı 3'te Lebel yeniden yatağına uzandı. Saat 4'te polis müdürlüğünden gelen telefonla Paris otellerinde Danimarkalılar tarafından 980 fiş doldurulduğu ve bunların 3'e ayrılarak elden geçirildiği bildirildi. Bu 3 bölümden ilki mümkün olanlar, ikincisi daha az ihtimal verilenler, üçüncüsü de çeşitlilerdi. Saat 6'da hala uyanıktı ve kahvesini içiyordu ki hemen gece yarısından sonra talimat verdiği DST uzmanlarından haber geldi. İlginç bir konuşma tespit edilmişti. Hemen Caron'la birlikte arabasına atladı ve servise bağlı özel santralın yolunu tuttu. Mahzendeki bir laboratuvarda onlara sesleri kaydettikleri şeriti dinlettiler. Tıkırtının ardından 7 sayılı bir numaranın çevrildiğini gösteren bir dizi vınlama geliyordu. Sonra telefon çaldı, ardından açıldığını belirten tıkırtı duyuldu. Alo, dedi boğukça bir ses. Ben Jacqueline, diye cevap verdi bir kadın sesi. Erkek sesi açıkladı. Ben Valmy. Kadın hemen, Danimarkalı bir papaz kılığında olduğunu biliyorlar, dedi. Gece yarısı sabahın 2'sinde ve 4'ünde bütün otellerdeki fişler denetlenecek. Kısa bir sessizlikten sonra erkek sesi teşekkür etti ve konuşma kesildi. Lebel yavaş yavaş dönen numaraya baktı. Aradığı numarayı not ettiniz mi, diye sordu teknisyenlerden birine. Tabii, kadranda numara çevrilirken geri dönüşlerde sürenin değişmesine bakarak bunu anlamamız kolay oluyor. İşte istediğiniz numara, Monitor 59-01. Adresi de biliyor musunuz? Adam ona bir kağıt parçası uzattı, Lebel kağıdı şöyle bir göz attı. Hadi Lucien, yola koyulalım, Bal Valmy'ye ufak bir ziyaret yapacağız. Öğretmen gaz ocağında kakao yaparken kapısı vuruldu, saat sabahın 7'siydi. Kaşlarını çatarak mutfaktan çıktı, salonu geçti ve gidip kapıyı açtı. 4 adam sahanlıkta duruyordu. Üniformalı olan ikisi her an üzerine atılmaya hazırdı. Sakin bir aile babası görünüşünde ufak tefek olanı onlara kıpırdamamalarını işaret etti. Telefonunuzu dinledik, dedi ufak tefek adam telaşsızca. Siz var mısınız? Öğretmen en ufak bir heyecan belirtisi göstermedi. Bir adım gerileyerek içeri girmeleri için onlara yol açtı. Giyinebilir miyim, diye sordu. Tabii tabii. İki üniformalı polisin en ufak şey kaçırmayan gözleri önünde pijamasını bile çıkarmayı düşünmeden pantolonunu ve gömleğini giymesi için birkaç dakika yetti adama. Daha genç olan sivil polis kapının yanından ayrılmamıştı. Diğeri dairenin içinde dolaşıyor, kitap ve kağıt kestelerini gözden geçiriyordu. Bütün bunları incelemek için haftalar gerek, Lucien, dedi. Kapının eşiğinde duran genç başını sallayarak onayladı bu sözleri. Neyse, bizim işimiz değil bu, Tanrı'ya şükür. ''Hazır mısınız?'' diye sordu ufak tefek adam öğretmene. ''Evet. Kendisini arabaya kadar götürün.'' Diğer 4 kişi çıktığında komiser önceki gece öğretmenin üzerinde çalıştığı belgeleri incelemek üzere biraz dairede kaldı. Öğretmen çakalın ne zaman geleceği belli olmayan telefonlarına cevap vermek amacıyla bir yere çıkmıyordu herhalde. 10 saniye sonra telefonun zili daireyi çınlattı. Lebel hiç kımıldamadan saniyeler boyunca telefonu süzdü. Sonra elini uzatıp açtı. ''Alo?'' Karşıdaki ses anlamsız, kişiliksiz ve tek düzeydi. ''Ben Çakal.'' Lebel bütün gücüyle kafasını çalıştırıyordu. ''Ben Valmy.'' dedi ve sustu. Ardından ne söyleyeceğini bilmiyordu. ''Ne var ne yok.'' dedi telefonun öbür ucundaki ses. ''Hiç. Korreze'de izi kaybettiler.'' Lebel alnının terle kaplandığını hissetti. Çakalın bulunduğu yerde birkaç saat daha kalması hayati önem taşıyordu. Bir tıkırtı oldu, konuşma kesildi. Lebel telefonu kapayıp merdiveni dörder dörde indi ve arabaya daldı. Merkeze çabuk, dedi şoföre. Alt kattaki telefon kulübesine kapanan çakal şaşkın şaşkın camlı kapıdan otelin giriş kapısına bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu. Hiç mi? Gerçekten pek yetersizdi bu bilgi. Eggleton's'ta taksi şoförünün şatoda da cesedi bulduklarına şüphe yoktu. Bıraktığı Dauphin'i Tulle'de ele geçirip gar görevlerini sorguya çektikleri de kuşkusuzdu. Hem Valvin'in sesi de biraz boğuk heyecanlıydı. Kulübeden çıktı ve doğru tezgaha yöneldi. ''Hesabı hazırlar mısınız?'' dedi katibe. ''5 dakikaya kadar iniyorum.'' Komiser Thomas'ın telefonu saat 7'de çalışma odasına girerken yakalayabildi Leveli. ''Geciktiğim için özür dilerim.'' dedi İngiliz polis görevlisi. ''Şu Danimarkalıları harekete getirmek için çok uğraşmam gerekti.'' Ama haklıymışsınız. 14 Temmuz günü Danimarkalı bir papaz pasaportunun kaybolduğunu bildirmiş. West End'deki otelin odasından çalındığını sanıyormuş ama elle tutulur bir ipucu verememiş. Ayrıca şikayette de bulunmamış. Adı Papaz Per Jensen, Kopenhaglı, 1.80 boyunda, mavi gözlü, kır saçlı. Ta kendisi. Teşekkür ederim komiserim. Lebel telefonu kapayıp Caron'a döndü. Bana polis müdürlüğünü bulun. 4 polis arabası saat 8'i çeyrek geçe Grand Augustin Rıhtımı'na vardı. Yol uzun sürmemişti. Polisler 37 numaralı odanın altını üstüne getirdiler. Sonunda oda kasırgaya tutulmuş gibi bir görünüş aldı. ''Özür dilerim komiserim.'' dedi otel sahibi, harekatı yöneten allak bullak yüzlü polise. ''Papaz Jensen aşağı yukarı 45 dakika önce buradan ayrıldı.'' Çakal bir taksiye atlayıp önceki akşam indiği Austerlitz garına varmıştı. Kendisini arayacakları en son yerlerden birinin burası olduğuna inanıyordu. İçinde tüfekle André Martin adındaki uydurma Fransızın kaputu ve giysilerinin bulunduğu bavulu emanete bıraktı. Sadece Amerikalı öğrenci Martin Schulberg'in kimlik kağıtlarını ve giysilerini koyduğu bavulla makyaj araç gerecini yerleştirdiği çantayı yanına aldı. Sırtında yine siyah giysisi ama papaz göğüslüğünü gizleyen dik yakalı bir kazakla garın yakınındaki 5. sınıf bir otele girdi. Soluk yüzlü, dalgın bakışlı, çevresindeki görüntüyle kaynaşacak kadar pis bir genç pasaportunu bile istemeden doldurması için ona bir fiş uzattı. Ağzından zorlukla ikinci kat sözleri çıktı ve anahtarı uzattı. Odaya kapanan çakal hemen yüzü ve saçlarının üzerinde çalışmaya koyuldu. Boyayı gideren özel bir sıvıyla gri saç rengini yok etti ve sarı saçları olduğu gibi ortaya çıktı. Birkaç dakika sonra saçları tabii rengini yitiriyor ve Marty Schulberg'in saç rengine uyan koyu kestane bir renk alıyordu. Gözlerine yerleştirdiği minik camlara dokunmadı. Buna karşılık altın çerçeveli gözlüğün yerine tam Amerikalıların kullandığı türden kalın kenarlı olanını taktı. Siyah yürüyüş papuçları, çoraplar, gömlek, göğüslük ve siyah giysi Papaz Jensen'in pasaportuyla birlikte bavula tıkıldı. Çakal bunların yerine mokasen, blue jean, bir spor gömlek ve üzerine New York eyaletinin Syracuse Üniversitesi armasını bulunduğu bir ceket giymişti. Saat 10'a doğru bir cebinde genç Amerikalı'nın pasaportu, diğerinde bir deste Fransız frankı yeniden harekete geçmeye hazırdı. İçinde Papaz Jensen'in giysilerinin bulunduğu bavulu dolaba kilitledikten sonra dolap anahtarını musluğun hemen altında muşambanın kalkmış bulunan bir köşesine soktu. Ardından da fazla güçlük çekmeden arka avluya inen yangın merdivenini kullanıp aşağı vardı. Bir daha da bu 5. sınıf otelde kendisinden haber alan olmadı. Kısa süre sonra yol çantasını yeniden yakındaki garın emanetine bırakıyor ve bir taksiye atlıyordu. Saint Michel Bulvarı ile La Huchette Sokağı'nı köşesinde indi. Öğrencilerin, serserilerin ve Courtier Latin'in bu sözde şarkı andıran ve kıvıl kıvıl köşesinde kaynaşan turistlerin renkli kalabalığına karıştı. Dumanlı bir Yunan meyhanesinde bol yağlı bir yemeğin başına oturup sonraki geceyi nerede geçireceğini düşünmeye koyuldu. Lebel'in sahte Danimarkalı papazın kimliğini artık anlamış olması mümkündü. Marty Schulberg'e gelince onu 24 saatten fazla kullanmayı nasılsa düşünmüyordu. Bir çare bulmak gerektiğini kara kara düşündü. Kahvesini getiren ufak tefek ve esmer garson kıza gülümseyerek baktı. Sabah saat 10'da Lebel bir kere daha Thomas'ı Londra'dan arıyordu. İsteği karşısındaki tarafından belirsiz bir homurtuyla karşılandı ama Thomas yine de elinden geleni yapacağına söyledi kibarca. Telefonu kapar kapamaz önceki hafta soruşturmayla görevlendirdiği müfettişi çağırdı. ''Neyse oturun bakalım, bu Fransızlar fırsatı yine kaçırmışlar. Şimdi başlarının belası Paris'in göbeğinde hem de muhtemelen yepyeni bir uydurma kimlikle. Dolayısıyla yapmamız gereken Londra'daki bütün konsoloslukları aramak ve 1 Temmuz'dan bu yana çalındığı ya da kaybolduğu bildirilen pasaportların listesini çıkarmak. Zencilerle şarkıları bırakın bir yana. Öncelikle de hepsinin boylarını not edin. 1.75'in üstündeki herkes şüphelidir. Hadi bakalım.'' İçişleri Bakanlığı'ndaki gündelik toplantı öğleden sonra saat 2'ye alınmıştı. Lebel her zamanki tek düze ama kendinden emin sesiyle raporunu okudu. Ancak özellikle soğuk karşılandı. İnanılır gibi değil dedi bakan konuşmanın orta yerinde. Bu herifin gerçekten çok büyük bir talihi var. Hayır sayın bakanım, buna talih denmez. Ya da kurtuluşunu hep talihine borçlu değil. Girişimlerimizden ve soruşturmamızın gelişiminden devamlı haberi oldu. GAP'tan birden ayrılışı, Barones de la Chalonnière'in öldürülmesi ve sonrası böyle açıklanabiliyor. Her gece bu toplantıda raporumu verdim. 3 kere kendisini ele geçirecek olduk. Bu sabah telefonda kendimi valmi olarak yutturabilmeyi beceremediğimi kabul ediyorum. Ama daha önceki 2 kere ya toplantı gecesi ya da ertesi sabah çok erken uyarıldı. Büyük salonu derin bir sessizlik kapladı. Komiserim dedi bakan kuru bir sesle. Aynı şeyi daha önce de söylediğinizde size hatırlatabilir miyim? Umarım sözlerinizle ilgili delilleri de gösterebilirsiniz. Cevap yerine Lebel masanın üzerine transistörlü küçük bir ses alma aracı koyarak çalıştırdı. Salonun sessizliğinde telefondan alınan konuşma madeni ve genizden gelen bir ses çıkarıyordu. Lebel aracı durdurduğunda salonda bulunan herkes gözünü buna dikmişti. Albay St. Clair de Vieva'nın yüzü kül gibiydi. Önündeki dağınık kağıtları mekanik hareketlerle toplarken elleri hafifçe titriyordu. ''Bu sese bir ad koyabilir misiniz?'' diye sordu bakan sonunda. Lebel cevap vermedi. St. Clair de Vieva'nın ağır ağır yerinden kalktı ve bütün bakışlar onun üzerine toplandı. ''Üzüntüyle bildirmek isterim ki, sayın bakanım, bu ses yakınım olan bir kadının sesidir. Şu sıra benimle birlikte yaşıyor. Özür diliyor, beni bağışlayacağınızı umuyorum.'' Kimse en ufak bir hareket yapmadan, tek söz mırıldanmadan, kas katı ve elinde iyi kapatılmamış evrak çantasıyla kapıya yöneldi. Eliza Sarayı'na dönüyorum, istifa mektubum gibisinden bir takım şeyler söylediği duyuldu ve çıktı gitti. Kurulun bütün üyeleri hareketsiz önlerindeki masayı süzüyorlardı. Kimse ağzını açıp bir şey söylemedi. Peki komiserim dedi bakan çok sakin bir sesle, devam edebilirsiniz. Lebel yeniden raporunu eline aldı. 2 aydan beri kaybolduğu bildirilen pasaportların listesini çıkarması için Thomas'tan nasıl ricada bulunduğunu anlattı. Umarım ki dedi sonuçta listenin bir bölümünü bu akşam ele geçirebilirim. Haberi alır almaz en kısa süre içinde ilgililerin resimlerinin bana ulaştırılmasını isteyeceğim. Artık çakalın şu sıra kimliğini benimsediği kişiye benzeme çabasını gösterdiğinden emin olabiliriz. Talihimiz biraz yoluna giderse bu resimler yarın öğlen de bana ulaşır. Tabii çok uzak bir ülkeden getirtmek gerekmedikçe. Ben de dedi bakan size General de Gaulle'le yaptığım görüşmeyi anlatabilirim. Programında en ufak bir değişiklik bile yapmayı reddetti. Açıkça söylemek gerekirse bunu beklemek gerekiyordu. Yine de kendisinden bir taviz kopardım. Bu olayla ilgili yasaklama kararının kaldırılması düşünülebilir. Çakal artık adi bir katildir. Hedefi mücevher hırsızlığı olan bir soygun sırasında Barones de la Chalonnière'i evinde öldürdü. Gelip Paris'te gizlendiğine inanmak için pek çok neden var. Akşam gazetelerinde, daha doğrusu son baskılarda yayınlanacak olan haber bu. Yeni kimliğini öğrenir öğrenmez ya da 2-3 ad tespit eder etmez bütün bu adları basına açıklamaya yetkilisiniz komiserim. Çalınmış ya da kayıp pasaport sahibinin fotoğrafı yarın size geldiğinde bunu da akşam gazeteleriyle olayın daha büyük halk yığınlarına ulaşması için ORTF'ye verebilirsiniz. ORTF Fransız Radyo Televizyon Kurumu. Ayrıca bir ad öğrenir öğrenmez şehirde büyük çapta kimlik kontrolü yapılacaktır. Polis müdürü, toplum polis müdürü, cinayet masası müdürü hızla not alıyorlardı. DST'ye gelince dedi bakan kayıtlarda yer alan bütün önemli OAS taraftarları sıradan denetlenecek. Bakan kısa bir süre sustu, sonra devam etti. Cinayet masası elindeki bütün müfettişleri harekete geçirip bu amansız insan avında görevlendirilecek. Eliza Sarayı'na gelince, devlet başkanının gideceği her yerin bana bildirilmesi gerekiyor. Güvenliğini sağlamak için alınan olağanüstü tedbirlerden haberi olmasa bile, tabii başkanlığın özel güvenlik örgütünün de daha büyük bir dikkat göstereceğine güvenebilirim. Değil mi Komiser Ducre? General de Gaulle'ün özel güvenlik örgütü şefi Jean Ducre başını salladı. Komiser Bouvier'e göz atan bakan, siz de dedi sabıkalılar arasındaki bütün muhbirlerinizi eksiksiz tarifi yapılacak bu adamın bulunması için harekete geçireceksiniz. Maurice Bouvier soğukkanlılıkla evetledi. Hayatı boyunca pek çok insan avına katılmıştı ama bu olağanüstü boyutlara varıyor gibiydi. Lebel bir ad ve bir pasaport numarası verir vermez aşağı yukarı 100.000 kişilik bir güç bütün sokakları, otelleri, lokantaları tarayacak ve bir tek adamı bulmaya çalışacaktı. Herhangi bir haber alma kaynağı unutmadığımı sanırım dedi bakan. Albay Roland önce General Gilbo'ya ardından da Komiser Bouvier'e bir göz attı ve gırtlağını temizledi. Bir de Korsikalılar Birliği var. General Gilbog tırnaklarını inceliyordu. Bouvier çok öfkeli gibiydi. Diğerlerinin çoğunluğu ne yapacaklarını bilemez haldeydiler. Kan davaları sonucu kurulmuş Jacquioğlu kardeşlerden çıkıp oluşan Korsikalılar Birliği, Fransa'nın en önemli ve en iyi örgütlenmiş cinayet sendikasıydı. Bazı uzmanlara göre mafyadan bile daha eski ve daha tehlikeliydi. Yüzyıl başına mafya gibi Amerika'ya göçmemiş, mafyaya dünya çapında bir ün sağlayan reklamdan hep kaçınmıştı. De Gaulle'cular daha önce de iki kere birliğin hizmetlerinden yararlanmışlar, her ikisinde de bu iş birliğini etkili ama bağdaşılması güç bulmuşlardı. Çünkü birlik hizmetlerinin karşılığını bekliyordu. Genellikle de bu karşılık suç kapsamına giren çalışma alanlarının bütünündeki denetimin gevşetilmesi oluyordu. Korsikalılar Birliği, müttefiklerin 1944 Ağustos'unda Güney Fransa'yı çıkarma yapmalarına yardımcı olmuş, o günden sonra da Marsilya ve Toulon şehirleri üzerindeki hakimiyetini sürdürmüştü. 1961 Nisan'ından sonra Cezayir'de OAS'ye karşı verilen mücadeleye de katkıda bulunmuş, ardından kollarını kuzeye doğru hatta Paris'e kadar uzatmıştı. Maurice Bouvier bir polis olarak bu örgütten nefret ediyor ama Albay Roland'ın yönettiği eylem bölümünü Korsikalılar Birliği'ne sık sık başvurduğunu biliyordu. ''Bize yardımları dokunacağına inanıyor musunuz?'' diye sordu bakan. ''Bu çakal söylendiği kadar ustaysa'' diye cevap verdi Roland, ''birliğin onu bulmakta herkesten daha başarılı olacağını kabul etmek zorundayım.'' ''Paris'teki birlik üyelerinin sayısı kaç?'' diye sordu bakan şüpheyle. ''Aşağı yukarı 80 bin. Bazıları poliste görevli, birçokları gümrükte. Toplum polisine, gizli servislerde. Tabii çoğunluğu yeraltı çalışmalarını sürdüren sabıkalılar. Hepsi de mükemmel örgütlenmiş durumda.'' ''Kendilerinden faydalanın'' dedi bakan. Başka hiçbir teklifte bulunan çıkmadı. ''Peki işte bu kadar Komiser Level. Sizden bütün beklediğimiz bir at, adamın tarifi ve fotoğrafı. Sonra çakalın 6 saatten fazla dolaşamayacağına bahse girerim.'' ''Tam 3 günümüz kaldı.'' dedi Leber yumuşak bir sesle. ''Açıklar mısınız?'' diye sordu Max Fern'e. Leber gözlerini birkaç kere kırpıştırdı. ''Hepinizden özür dilemem gerekiyor. Bunu çok daha önce düşünmeliydim. Aşağı yukarı bir haftadan beri çakalın bir plan hazırlamış olduğu ve hangi gün başkanı öldürmeye kalkışacağı bana çok açık seçik geliyordu. Gap'tan ayrıldığında niçin hemen Papaz Jensen kılığına girmedi? Neden Valence'dan doğru Paris'e giden trene binmedi? Neden Fransa'ya gireli bir hafta olduğu halde bu süreyi gezmekle geçirdi? Evet, niçin diye sordu bir ses. Çünkü harekete geçeceği günü seçti dedi Level. Komiser Ducre, başkanın bugün, yarın ya da cumartesi günü Elize Sarayı dışına gideceği bir yer var mı? Ducre başını salladı. Ya 25 Ağustos pazar günü diye sordu Level. Büyük masanın çevresinde oturanlar arasında bir kaynaşma oldu. Çok açık diye mırıldandı bakan. Kurtuluş günü, burada bulunanlardan birçoğunun 1944 yılı 25 Ağustos günü kendisine refakat ettiğini düşünüyorum da. Evet dedi Lebel. Çakal da o günün General de Gaulle için hayatının en önemli günlerinden biri olduğunu biliyor. İşte beklediği gün, her ne olursa olsun başkanın halk içine çıkacağı gün. Çok haklı olmanız mümkündür komiserim. Bu durumda bence harekete geçirilen imkanlarla kendisini yakalayacağız.